Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah Hadid suresini anlatmaya devam ediyoruz 20. ayetten itibaren. 20. ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere şöyle hitap ediyor. Bazı gerçekleri vurgulayacak. İ'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehbun ve zînetun ve tefâhurun beyneküm ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd. Kemetele gaysin e'cebel küffâra nebâtuhu thümme yehîcu feterâhu müsferran thümme yekûnu hudaman ve fil âhireh azâbun şedîd ve mağfiratun minallâh ve rizvân ve mel hayatü dünya illâ metâul gurûr. Dünya hayatının gerçeğinden bahsedecek, dünyaya bakış açımızı bizlere öğretecek, dünyanın ne olup ne olmadığını bizlere bildirecek ve de mümin olan insanlar Rabbimizin tarif ettiği şekliyle, Rabbimizin bize bildirdiği şekliyle dünyaya bakış açımızın nasıl olması gerektiği konusunda Rabbimiz bizleri bilgilendiriyor ve de diyor ki dünya şudur ve şöyledir, siz dünyanın süsüne, eğlencesine, zevkine, sefasına kapılmayın. Malın ve evladın ne olduğunu, dünyada bize verilen mal ve mülke nasıl, hangi bakış açısıyla bakmamız gerektiğini Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde bizlere bildirecek. İ'lemu, biliniz ki, ennemel hayatü dünya, muhakkak ki dünya hayatı, la'ibun, oyundur ve lehvun, eğlence türünden bir tutkudur, bir şeydir. Ve zînetun, ve berde bir süstür ve tefahurun beyneküm ve tekâthurun fil emvali vel evladi. Kendi aranızda bir övünme süresi konusu, mal ve evlatta da bir çoğalma tutkusudur. Gerçekten de dünyaya bakış açımız açısından, dünyayı akli selimle, normal bir akılla düşündüğümüz zaman, Rabbimizin tarif ettiği ve bize bildirdiği şekilde olduğunu dünyanın görüyoruz. Dünya bir oyun süresi kadardır. Bir oyun, insanlar oyun, çocuklar oynadıkları zaman bir oyun süresi ne kadarsa dünya hayatı öyledir. Aynı zamanda dünya bir eğlencedir ve de bir süstür. Süs nasıl ki zaman içerisinde sönüp yok olup gidiyorsa dünya hayatı da böyledir. Yok olup gitmektedir. Öyleyse buna sımsıkı sarılmamıza, hiç bitmeyecekmiş gibi bir bakış açıyla bakmamıza gerek yoktur. Bu bir gün sönecek olan bir şeydir ama sönmeyecek olan, süsü de, eğlencesi de, tutkusu da hiç geçmeyecek olan bir hayatın da Rabbimiz bu ayet içerisinde varlığından bizlere haber veriyor. Önce gerçek olmayanı ve sönüp gidecek olanı, yok olacak olanı bizlere tarif ediyor, tanıtıyor ve gerçek olanı da budur diyerek bizlere ona sarılmamızı, onun peşinden gitmemizi Rabbimiz bizlere öğütlüyor, bizlere tavsiye ediyor. Ve dedi ki Rabbimiz bunun devamında, kemesele gaysin a'cebel küffara. Bu bir yağmur örneği gibidir ki, yağmur yağdığı zaman, a'cebel küffara, bu yağmurun yağmış olmasından dolayı, ekin ekicilerin, ekenlerin, küffar kelimesi burada ekin ekici anlamında da olabileceği gibi, kafir anlamına da alabiliriz ama, buradaki ayetin ruhuna yağmuru örnek verdiği için de bizim daha iyi anlıyoruz ki buradaki küffar kelimesinden anladığımız çiftçi anlamındadır, toprağı ekici anlamındadır. Kafirlerin ve ekicilerin bu yağmurun yağması, onun bitirdiği yağmurun yağmasından dolayı bir takım bitkilerin bitmesinden, yeşermesinden dolayı da o ekicilerin hoşuna gider. Ama ekildikten sonra da fetarahu müsferran tümme yekun hudamen. Bir müddet sonrasında sen onu görürsün ki sanki sapsarı kesim, sonra da bir çör çöp oluvermiştir, yok olup gitmiştir. Bir çör çöp mesabesine düşmüştür. Kafirlerin bu dünyadaki elde ettiklerinin Rabbimiz tarafından bize bildirilen şekliyle bir ekine, bir bitkiye benzetti de onun bir müddet sonrasında sapsarı oluverir. Sonrasında çör çöp olur, değersiz bir şey oluverir. Dünya hayatı da böyledir. Oyunu, süsü, eğlencesi sizi kandırmasın, sizi başka bir şeylere yönlendirmesin. Bu dünya hayatı, bu hayat içinde bir takım inişler ve çıkışlar da vardır. Bunlar yeşermesi ve de zamanı gelince de sararması İşte gördüğünüz sonrasında çör çöp oluveren bir bitkiye benzetti ki Rabbimiz, bu hayata, dünyaya bu gözle bakın. Ve fil ahirete azabün şedid, ama ahiret azabı ise çok şiddetli bir azap vardır. Ve mağfiretü minallah ve rıdvan, Allah'tan da bir bağışlanma, Rabbinden bir hoşnutluk da vardır. Dünya hayatı ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur, dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir. Bu konuda dünyanın bir oyun ve eğlence olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de Rabbimiz bu gerçeği bizlere vurguluyor ve de bizlere zaman zaman dünyanın geçici olduğu değişik ayet-i kerimelerde bizlere hatırlatılıyor. Bu dünya hayatı içerisinde insanlar dikkat edecek olurlar ise görürler ki hayat inişler ve çıkışlarla doludur. Zaman zaman başımız yükseklere uçar, zaman zaman da alçaklara ineriz. Her ne kadar dünya hayatında hoşumuza giden şeyler çok görünüyorsa da aslında onların çok az olduklarını, asılsız olduklarını ve de aldatıcı şeyler olduklarını da yine bizler fark edebiliyoruz. İnsanoğlu akılsızlığı yüzünden zaman zaman aldanmakta, bunlara kanmaktadır. Zira onları elde etmeyi nihai bir hedef olarak görmekte, ona ulaşmak için de bir sürü sıkıntı ve meşakkatlere katlanmaktadır. Oysa bu dünya hayatı ne kadar büyük fayda ve lezzetler elde edilirse edilsin, hepsi sınırlıdır ve de geçicidir bizler için bunlar. Ayrıca bu dünyada insanoğlunun hayat akışı aniden tersine de dönebilir ve normal hayatı yaşarken karşısına çıkan olaylar karşısında iyi giden işler bir anda tersine dönebilir. Zenginliğini bir anda kaybedebilir, makamını, mevkisini bir anda kaybedebilir. Ancak bu dünyanın aksine ahiret hayatında ise böylesine inişler ve çıkışlar olmadığı gibi insanın bir anda elde ettiği makamı, mevkiyi ve güzellikleri de kaybetmesi mümkün değildir. Ahiret hayatında ne elde etmiş isek Allah tarafından bize verilen her mükafat ve ödül ebedi olacaktır. Oradaki faydalar da zararlar da çok kapsamlıdır ve de süresizdir. Allah'ın mağfireti eğer insanlara, bizlere nasip olursa Allah'ın rızası mukabilinde bize veren nimetler de o derece büyük ve de sonsuz olacaktır. Öyle ki insanların elde ettiği şeyler, dünyanın o makamda, ahirette Allah tarafında verilen bu güzellikler, bu dünyanın zenginlik ve ihtişamının kat ve kat üstündedir. Bu dünyanın zenginlik ve ihtişamı Rabbimiz tarafından bize verilenler karşısında bir hiçtir, çok basittir. Allah'ın azabına müstahak olanlar için ise zararların ne derece büyük olduğunu o gün karşılaştıkları azap karşısında görecekler ve de onlara hiçbir ne malı ne mülkleri hiçbir fayda ve kazanç da sağlamayacağını Rabbimiz yine bu ayet-i kerimesinde bizlere hatırlatmış olduğu gerçeklerdir. Evet, öyleyse bu hayata bu gözle bakalım. Dünyaya bir oyun ve eğlence kadar süre olduğunu bilelim. Zaten gerçekten de bunları bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ölüm bize çok yakın olduğunu, ölümün, bu hayatın gerçeğini ölüm bize geldikten sonra değil de ölmeden önce anlamak lazım. Makamına, mevkisine, saltanatına, diplomasına kanmamak lazım. Hayata bakış açımızda Rabbimizin çizdiği çerçeve içerisinde kalmak lazım. Bu oyun ve eğlencenin bizi kandırmaması gerekiyor. Rabbimiz çünkü bize bunu hatırlatıyor. Sakın ola ki makam ve mevki heveslerine kapılıp da bir takım basit düşüncelere, basit emeller uğruna Rabbimizin rızasını kaybetmeyi göz önüne almayalım. Yaptığımız her işte, verdiğimiz her emekte acaba Rabbimiz bunun karşılığında bize ne verecek? Allah için mi yapıyoruz, yoksa dünyanın süsü püsü, eğlencesi, makamı, mevki için mi yapıyoruz diye bunları göz önüne alalım ve de Rabbimizin rızasını, sakın ola ki dünyada bir takım insanların bizi taltif etmesi uğruna, bir takım makam ve mevkilerin bizleri ödüllendirmesi uğruna Rabbimizi, Allah'ımızı, peygamberimizi, dinimizi gücendirmeyelim ve onların rızasını kazanmanın, onlarla birlikte olmanın, onları hoşnut etmenin ve bunun karşılığında da bize ahirette elde edeceğimiz büyük ödüle sahip olmanın uğraşı içerisinde olalım inşallah. Yoksa Allah korusun, Bunları kaybedersek, bunları kaybettiğimiz anda da geri bize kazandırabilecek olan hiçbir güç, hiçbir kuvvet, hiçbir otorite yoktur. Dünyanın bütün medyası, dünyanın bütün basını bizi övmüş olsa, hepsi bizi göklere çıkarmış olsa, Rabbimizin rızasını kazanamamış isek, hiçbir anlam ifade etmez. Ama Rabbimizin rızasını kazanmış isek, bütün dünyanın basını, medyası, görsel ve yazılı medyası bizi yerse bile hiç önemi yoktur. Çünkü Rabbimizin rızasını, Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmışız demektir. O halde hedefimiz, amacımız, gayemiz bu çerçeve içerisinde olsun inşallah. Rabbimizi düşünelim, onun bize vermiş olduğu emir ve yasakları bizim için bir çizgi oluştursun, bir sınır oluştursun. Onun sınırının dışına çıkmamanın gayreti içerisinde olalım. Dünyaya bakış açımız bu olacak: bir oyun, eğlence ve süs. Kendi aramızda çokluğuyla övündüğümüz bir mesele olsun. Ama gerçek hayatın da ahiret hayatı olduğunu bilelim. Ve de eğer bunun dışında bir hayat yaşarsak, büyük bir azabın bizim için olduğunu da yine bilelim. Ve o azap çok şiddetlidir, çetindir. Ahireti düşünerek yaşar isek, Rabbimizden, Allah'tan gelecek bizim yapmış olduğumuz beşer olmanın neticesinde yapmış olduğumuz yanlışların da yine Allah tarafından affedileceğini bilelim. Sabiku ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha ki arzi sema'i vel arzi. Eğer insanlar Rabbimizden böylesine bir yarışın içerisine, Allah'a koşmanın, Allah'tan bağışlanmanın bir yarışı içerisinde olsunlar. İnsanlar iki türlü sabiku ifadesinin koşuşun şeklinde anlaşılması, koşmak anlamında değil de bu kelime, burada dünyanın zenginlik ve lezzetlerini bırakarak asıl hedefe ve genişliği yer ve gök kadar olan cennet için insanların bir takım bir şeyler yapmasının gerekli olduğunu, insanlar Allah'ın verdiği enerjiyi, Allah'ın verdiği gücü, kuvveti bir şeyler için kullanacaklar. Rabbimiz burada kullanmaları gereken yeri tasvir ediyor, tarif ediyor. Bir cennet için yarışın ki onun genişliği yerle gök arası kadardır. Ve u'iddet lillezine aminu billahi ve rasulihi. O cennet ki Allah'a ve Resulüne iman etmekte olanlar için hazırlanmıştır. Allah için, Allah kim için hazırladığını da Rabbimiz burada bizlere açıkça belirtiyor. İnsanlara dünya için koşuşturmayın. Allah'ın verdiği enerji, Allah'ın verdiği gücü, Allah'ın verdiği kuvveti, Allah'ın verdiği organları, Allah'ın verdiği beyni Allah için kullanın, işitme organını Allah için kullanın, Allah'ın cennetini hak etmek için kullanın, Allah'ın verdiği gözü cenneti hak etmek için kullanın, başka yerlerde kullanmayın. Sabiku ila mağfiratin min rabbikum. Rabbinizden bağışlanmak için, affedilmek için bu konuda bir takım bir şeyler yapmalısınız. Bir takım gayretlerin içerisinde olmalısınız. Yoksa bunları dünyevi makam ve mevkiler elde etmek uğruna değil, dininizden tavizler vererek, dininizden uzaklaşarak, Allah'ın emir ve yasaklarını bir kenara bırakarak, başkalarının rızasını kazanmak için bu enerjiyi o manada kullanmayın. Zira Rabbimiz onları size soracaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyordu ya, insanlara beş şeyden sorulmadıkça kıyamet gününde ayaklarını oldukları yerden kıpırdatamayacaklar diyordu. Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerelerde kullandın? Dakikasına, saniyesine, salisesine varıncaya kadar Rabbimiz tarafından sorguya çekilecek olan bir bedel var burada. Ömür ve gençlik. Parayı nerede kazandın? Nerelerde harcadın? Bildiklerini iyi yolda mı kullandın, kötü yolda mı kullandın? Bu Rabbimiz tarafından sorulacak olan suallerdi. Biz insanlara da, Rabbimiz işte Müslümanlara da diyor ki, gelin bu enerjinizi, bu gücünüzü, bu bilginizi Allah'ın cennetini hak etmek uğrunda kullanın ki o ancak Allah ve Peygamber'e iman etmiş, Allah ve Peygamber'e kendini teslim etmiş, Allah'a ve Peygamber'e söz vermiş ki, Rabbim ve ey Peygamberim, bu dini sizin bize bildirdiğiniz şekliyle yaşamaya size söz veriyorum diyen insanlar içindir bu. ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ. İşte bu bir, yani insanın Allah'a ve Peygamber'e kendini teslim etmiş olması, teslim eden insan için Allah'ın fazlıdır. Allah tarafından kendisine verilmiş olan bir üstünlüktür, bir ayrıcalıktır, bir farklılıktır. مَنْ يَشَاءُ. Allah bunu dileyen insanlara, kendisini Allah ve peygambere teslim etmiş olan insanlara verir ki vallahu zul fazlil azim, Allah'ın fazlı, Allah'ın üstünlüğü, Allah'ın makam mevkisi çok yücedir, çok üstündür. Evet, kendini Allah ve peygambere teslim etmiş olan insanların bu şekilde Allah tarafından ödüllendirildiği bu ayetle bize bildirildikten sonra ma esabe min musibetin fil arzi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebraeha inne zalike alallahi yesir. Bir insanın başına gelebilecek olan, yeryüzünden ve kendi nefsine gelebilecek olan bir takım bela ve musibetler vardır. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinize de meydana gelen herhangi bir bela, herhangi bir musibet yoktur ki, illa fi kitabin min kabliha en nebraeha, o Allah tarafından bir kitapta yazılmış olmasın. Allah tarafından o kayda geçmiş olmasın. İnne zalike alallahi yesir. Bu Allah'a göre çok kolay bir iştir. Yani Allah'ın yarattığı mahlukatın takdirini önceden ayrı ayrı tayin etmek Rabbimiz tarafından güç değildir. Allah tarafından bu herkese bildirilmektedir. İnsanların başına gelen olaylar var. Hastalık gibi, trafik kazası gibi, bela ve musibetler gibi, deprem gibi, zelzele gibi. Bu bela ve musibetler, bu olaylar hepimizin başına gelebiliyor. Ama şunu kesinlikle bilmeliyiz ki bunlar Allah'ın bilgisi dahilinde olan hadiselerdir. Depremin olması da, zelzelenin olması da, sel felaketinin olması da, kuraklık da, yağmur da, çok aşırı sıcak da, çok aşırı soğuklar da. Bunlar genel manada tabiatta olabilen hadiselerdir. Ve bunlar kesinlikle eğer bir bela, bir musibet olarak adlandırıyorsak ki bunlara böyledir, bunların kesinlikle Allah tarafından bilindiğini ve daha önceden zamanı ve nerede olması gerektiği Allah tarafından bir kitapta yazıldığını kesinlikle bileceğiz. Ve kendimize isabet eden olaylar da var. Bunlar nedir? Hastalıktır, bir trafik kazasıdır, yangındır, bir eşimizi, dostumuzu, annemizi, babamızı, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybetmemiz gibi kendi nefsimizi ilgilendiren olaylar dahi Rabbimiz tarafından belirlenen süreç içerisinde olduğunu kesin olarak bilmeliyiz ve bunların Allah'ın planı ve programı çerçevesinde cereyan ettiğini, meydana geldiğini de bilmeliyiz. Böyle bir olay olduğu zaman Allah takdir etmemiş olsaydı, Allah kararlaştırmamış olsaydı bunlar olmazdı demeliyiz ve olan her şeyin hayır ve şer, iyilik ve kötülük adına Allah'ın takdiri tarafından Allah'ın belirlediğini, Allah'ın zamanı ve zemini meydana gelmesi noktasında karar vermenin Allah'ın elinde olduğunu kesin olarak bilmeliyiz ve bu işler böyle oluyor diye iman etmeli ve kendimizi o Allah'a teslim etmeliyiz. Kaderimiz, yani Allah tarafından belirlenmiş olan bir kaderdir. İki türlü kaderimiz var, biliyoruz ki bu birisi Allah tarafından belirlenen kaderdir. Bir insanın başına gelen hastalık böyledir, cinsiyet böyledir, zenginlik, fakirlik böyledir. Bunlar birer üstünlük sebebi değil. Bunlar imtihan nedenidir. Acaba Rabbimiz bizleri bunlarla, bazen mal varlığıyla, bazen mal yokluğuyla, bazen evlat varlığıyla vermek suretiyle, bazen de vermemek suretiyle bizleri imtihan ediyor. Bir hastalık bize isabet ediyor. Bu hastalığa acaba sabredebilecek miyiz? Bunun için Rabbimiz bizleri bunlarla imtihan ediyor. Ve de bizlere, kendini Allah ve peygambere teslim etmiş olan insanlara dedi ki, yeryüzünde ve sizin nefsinizde meydana gelen olaylar kesinlikle bir kitapta Allah tarafından bilinmektedir. Kayıt altına alınmıştır, yazılmıştır ve böylesine bu olay, yani Allah'ın gelecekte olabilecek olan olayları böyle bir kitapta belirlemiş olması Allah'a göre çok kolay ve de basit bir iştir. Evet, likeyla öyle ki te'sef alâ mâ fâtekum وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Elinizden çıkan şeye üzüntü duymayasınız ve de sizin Allah'a verdiklerine dolayısıyla da sevinip şımarmayasınız diye de Allah-u Teala bunu böylece belirtiyor. Yani size verilen şeyler de, sizden alınan şeyler de kesinlikle Allah'ın bilgisi dahilindedir. Öyleyse siz kaybettiğiniz bir şeyden dolayı da üzülmeyesiniz, kendinizi heder etmeyesiniz, Allah tarafından verilen bir takım nimetler, bir takım verilmiş olan şeyler sebebiyle de kendinize övünüp de kendi kendinize havalara girmeyesiniz diye Rabbimiz bunu açık bir şekilde bizlere ne yapıverdi, belirtti. Tabii ki burayı anlamak için bu ayet-i kerimenin nazil olduğu dönemi de iyi anlamamız ve de göz önünde bulundurmamız gerektiğini inanıyorum. Çünkü o dönemde, bu ayet-i kerimenin nazil olduğu dönemlerde Müslümanlar o gün kafirlerin tehdidi altında yaşıyorlardı ve her taraftan da kuşatılmış olmanın Müslümanlar üzerinde meydana getirdiği bir haleti ruhiye vardı ki bunu iyi anlamak lazım. Kafirlerin ekonomik olarak uyguladıkları boykot sonucunda Müslümanlar gerçekten bir perişanlık içerisindeydiler ve tüm Arabistan Yarımadası'nda Müslümanlar zulüm altında inim inim iniyorlardı. Kafirler Müslümanların bu halini onların yanlış yolda olmaların delili olarak kullanıyorlardı. İşte eğer siz Allah'la sizinle birlikte olmuş olsaydı Allah sizi böyle perişan etmezdi gibi bir takım yaklaşımlar vardı. Bir taraftan da münafıklar, bir tarafta müşrikler ve kafirler, bir tarafta münafıklar bu durumu istismar ederek Müslümanların kalbine şüphe sokmaya çalışıyorlar ve böylece de kendi şüphelerin doğruluğunu da ispatlamaya çalışıyorlardı. Öbür tarafta ise ihlaslı, samimi Müslümanlar başlarına gelen bu tür bela ve musibetlere her ne kadar tahammül ediyorlarsa da zaman zaman bu bela ve musibetlere dayanmak kendilerine aşırı derecede zor gelebiliyordu. İşte bu şartlar içerisindeyken Allah-u Teala insanların başına gelen musibetlerin, savaş kaybetmenin ve Müslümanların o dönemlerde gerçekten çok bir takım uygulanan ekonomik veya diğer siyasi boykotlar nedeniyle bir takım olumsuzluklar karşısında yılgınlığa, bıkkınlığa düşme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı da Rabbimiz o dönemlerde diyor ki bu musibetler kendisi bilgisi dahilinde olduğunu bildirerek Müslümanlara teselli veriyordu. Yani tüm bunlar Allah'ın hikmetidir. Her şeyi bilen bir Allah planı dahilinde olmaktadır. Önceden bunlar yazılmış bir kitapta mevcuttur. Sizler bu safhalardan Rabbimizin geçirmesinin amacı gelecekte büyük bir görevin, büyük bir sorumluluğun altına girecek olmanızdan dolayıdır. Dolayısıyla hazırlanmanız ve eğitilmeniz gerekiyordu. Çünkü bu eğitim olmaksızın sizlerin o gelecekteki bu büyük görevi yerine getirmeniz ve kafirlere ve batıla karşı koymanız mümkün olamayabilirdi. Onun için de Rabbimiz sizlere bu tür imtihanlarla karşı karşıya bırakıveriyor. Bugün de tabii ki Müslümanlar bu ayet-i kerimeler o günleri anlatmıyor bizlere, bugünleri de anlatıyor. Bugün olarak Müslümanların gerek ekonomik yönden gerek siyasi yönden bir takım baskıların altında kalmış olması, gelecekte inşallah bizlerin Rabbimizin bu olan hadiselerden haşa Allah'ın haberi yok mu anlamı çıkarmamız hiç mümkün değildir. Bunların hepsi Rabbimizin planladığı, programladığı işlerdir. Biz bu plan ve program içerisinde kendimize verilen rolü yerine getirmek zorundayız. Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle bizlere başımıza gelen bela ve musibetlerin kendisi bilgisi dahilinde olduğunu bildirdikten sonrasında bizlerin artık çok rahatlaması lazım. Biz kendi üzerimize düşen görevi eğer hakkıyla yerine getirir isek, biz bugünkü şartlar içerisinde yapmamız gereken ne ise onu yapar isek gerisini Allah'a bırakmalıyız. Biz Rabbimiz katında ileride kıyamette Allah için sen ne yaptın dendiği zaman ben de Rabbim şunları şunları yaptım diyebileceksem kendimi bu konuda görevini yapmış bir Müslüman, bir mümin olarak addedebiliyorsam ben sorumluluktan kurtulmuşum demektir. Bizim bu konuda bugün elimize herhangi bir başarının geçmemesi benim başarısızlığım anlamına, Müslümanların başarısızlığı anlamına gelmez. Rabbim ne zaman takdir etmişse bize bu başarıyı o gün bize lütfedecektir. Bizim illaki zaferi elde etmemiz veya etmememiz bizim için önemli değildir. Biz görevimizi yaptığımız takdirde Rabbimiz bugün bize lütfetmez ama ileride Musab bin Umeyr Müslümanların o Medine dönemindeki hakimiyet dönemine belki yetişemedi, görmedi o günleri ama onun verdiği mücadeleyi biz biliyoruz ve de Allah da biliyor. Onun başarısız olduğunu söylememiz insafsızlık olur. Onun için de Rabbimiz bugün Müslümanların dünya coğrafyasında Müslümanların başına gelen bela ve musibetleri, zorlukları, sıkıntıları, üzüntüleri hepsini biliyor. Ve bunların hepsi Rabbimiz tarafından takdir edilmiş, kararlaştırmış olan bir plan dahilinde olduğunu biliyor. Müslüman şunu bilmeli, bu işlerin hepsi Rabbimizin takdir ettiği bir plan ve program çerçevesinde olmaktadır. Müslüman bunu bilecek, gerisini Allah'a havale edecek ama öncelikle kendisinin yapması gereken işler var. Bunu bileceğiz. Evet. Vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah her büyüklük taslayıp böbürlenenleri de hiç sevmez. Müslümanda olması gereken bir haslet değildir. Müslümanda olması gereken bir özellik değildir. Kibirlenme ve böbürlenme. Bu bir başkalarının belki yapması gereken bir iştir. Ve kesinlikle Rabbimiz böyle bir olayı bir Müslümanda olması gereken bir özellik olarak kesinlikle bizlere bildirmiyor. Rabbimiz kesinlikle bir Müslümanda böyle bir özelliği kendini beğenip duran, küstahça davranan insanları sevmediğini Rabbimiz bizlere bu ayetinde açıklıyor. Daha önce de söylemiştim. Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Üç insanın kıyamet gününde yüzüne bakmaz, onunla ilgilenmez ve de günahlarını bağışlamaz. Bunlardan bir tanesi, efendim elbisesiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, arabasıyla, eviyle, şunla bunla övünen, bununla insanlara kibirlenen, insanlara hava atmaya çalışan insanlara Allah kıyamet gününde bakmaz, ilgilenmez ve de onun günahlarını bağışlamaz. Yani Allah'ın öbür dünyada böylesi bir insanla ilgilenmemesi demek, Allah ilgilenmiyorsa zaten başka ilgilenebilecek olan hiç kimse de yoktur. Çünkü o günde kişiden zaten annesinin, babasının, eşinin, dostunun, kardeşinin kaçtığını da Rabbimiz bize bir başka ayetinde de bildiriyordu. O gün sadece eğer Allah'la dost olabilmişse, Allah'la birlikteliğimiz var ise Allah var. Allah da yoksa o insan, Allah da onunla ilgilenmiyor. Onun yüzüne bakmıyor, günahlarını bağışlamıyorsa başka bakacak, onunla ilgilenecek olan kimse de yoktur. İşte Rabbimiz bu ayetinde de, Peygamberimiz de bu hadisinde onu söyledi. Allah kibirlenenleri yüzüne bakmaz, ilgilenmez. Hemen kısaca öbür ikisini de söyleyivereyim sizlere. Yaptığı iyiliği başa kakan insanı da Allah o gün onunla ilgilenmez, yüzüne bakmaz. Bir de değersiz olan tüccarlar için, esnaf için çok dikkat etmeleri gereken bir şey. Sattıkları malın vasfında olmayan bir özelliği, değersiz olan bir şeyi yeminle değerli hale getiren diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kim ki malında olmayan özelliği malında varmış gibi yeminle bunu karşıdaki alıcıya ikna etmeye çalışırsa, olmayan bir özelliği varmış gibi söylerse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bununla da Allah ilgilenmez, yüzüne bakmaz ve de onun günahlarını kıyamet gününde bağışlamayacak. Evet, Allah kendini beğenip küstahça davranan insanları sevmediğini ve bir Müslümanda olması gereken bir özelliğin bu olmadığını da bizler bu ayetten anlamış olduk. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ. Ki o kendini beğenmişler, Allah'ın nimetleri üzerinde cimrilik edip, başkalarını da cimrice davranmaya tavsiye ederler. Kendileri cimrilik yaptıkları gibi, bu yetmiyormuş gibi, başkalarının da cimri olarak davranmasını isterler. Bu münafıkların herkes tarafından bilinen, karakteristik bir özellikleridir. Görünüşte onların diğer Müslümanlarla hareket olarak pek farkları yoktur ama zira onlar da kendileri kelime-i şehadet getiriyorlar, Müslüman olarak kabul ediyorlar. Ancak bu insanlar ihlastan yoksun bulunduklarından dolayı samimi olmadıkları için ihlaslı müminlerin tabi tutuldukları eğitim dışında kaldıklarından hemen bunlar fark ediliverirler. Zira bunlar biraz refaha ve biraz mutluluğa, biraz rahata kavuştukları zaman ve çevrelerinde biraz insanlar tarafından itibar gördüklerinde hemen kibirlenirler, hemen gururlanırlar ve etrafındaki insanlara tepeden bakmaya başlarlar. Yanı sıra Allah'a ve Resulü iman ettiklerini söylemelerine ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiğini kabul etmelere rağmen mallarında sarf etmeleri konusunda telkinde bulunmazlar bu insanlar. Başkalarına malınızı niçin boş yere harcıyorsunuz diye de insanların ikramda bulunan, cömert olan insanlara da böylesine sataşmalar yaparlar. Enayi olmayın, malınızı boş yere harcamayın diyorlar. Şayet Müslümanlar, Rabbimiz tarafından Müslümanım diyen insanlar imtihan edilmemiş olsalardı, o zaman samimi olanla olmayanı ayırt etmek gerçekten çok güç olacaktı. Altınla cüruf birbirinden böylece ne yapılacak? Ayrılacak. İhlaslı müminlerle münafıkların bir arada karışık olduğu bir toplumun insanlığın önderi olacak bir makama gelmeleri elbette mümkün değildi. Nitekim bu mükemmel önderliğin bereketlerini dünyada dört halife döneminde açıkça görüyoruz. Seçkin Müslümanlar önceden bir takım imtihanlarla, Uhud'da insanlar bir takım imtihandan geçirildiler. Diğer savaşlarda bir takım imtihanlardan geçirildiler. Bugün de aynı olay oluyor dünya coğrafyasında. Müslümanlar bir takım başlarına gelen bu bela ve musibetler, içlerindeki samimi Müslümanlarla samimi olmayanlar, makam mevki düşkünleriyle, diploma düşkünleriyle, makam ve mevki düşkünleriyle, makam ve mevkilerini düşkün olmayanların bir imtihanı geçiyor. Yani altın olanla cüruflar birbirinden ne yapılıyor? Ayrılıyor. Rabbimiz bize bu ayet-i kerimesiyle bunu söylüyor. Yani bu tür bela ve musibetlerin olmuş olması sizleri üzmesin. Benim bunundaki hedefim, Rabbimizin bunu yapmaktaki hedef ve amacını bizlere bu ayetle de söylüyor. İnsanların o gün bir takım bela ve musibetlerin sizlerin başına gelmiş olmasının nedeni, Allah'ın nimetlerine cimrilik edenlerine bu insanların acaba samimiler mi, değiller mi? Kim hak yolda kalmış, kim batıl yolda kalmış? Bunları denemek için Rabbimiz bazen infak edin diyor. Samimi Müslüman infak ediyor. Ama münafık ve münafıkların benzeri davranışları içinde olanlar ise bundan kaçındıkları gibi de daha bu yetmiyor. Başkalarına da bu konuda uyarıyorlar. Yapmayın, etmeyin diye. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهُ وَالْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ Hiç unutmayın ki kim yüz çevirirse, infak etmezse artık şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamittir o Allah, övülmeye de layık olandır. Yani tüm nasihatlere rağmen Allah'ın dininde ihlaslı olmayan, Allah'a itaat etmeyen, fedakarlıkta bulunmayarak sapık yolda yürümeye devam eden kimseler Allah'tan uzaktırlar ve Allah'ın da onlara ihtiyacı yoktur. O Allah ki hamde layık olandır, iyi sıfatlarla muttasıf olandır o Allah, Allah da o müminlerden razıdır ve böyle bir Müslüman tipini Rabbimiz bizlere bu ayetiyle tarif etti. Bunlar gibi de olmayın, Allah'tan yüz çevirmeleri Allah için bir eksiklik, bir noksanlık değildir. Onların çevirmiş olması Allah'ın şanında, şerefinde hiçbir eksiklik meydana getirmez. Allah hiçbir kimseye ve hiçbir kuruluşa, hiçbir kuruma muhtaç değildir. Onların övgüsüne de ihtiyaç yoktur. Övseler de övmeseler de Rabbimiz büyüktür, yücedir. Onların altında her türlü makam ve mevki Allah'ın makamı mevkisi yanında eksik kalır. Evet. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde andolsun ki biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik. Açık beyineler gönderdik. Ve insanların adaleti ayakta tutmaları için de beraberinde kendilerine kitabı ve adalet ölçülerini indirdik. Peygamberlerimizin Allah tarafından gönderiliş nedenlerini Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde bizlere açıklıyor. Burada kısa bir cümleyle özetlenen peygamberlerimizin misyonu da iyice kavramak gerekir. Peygamberlerimizin tümüne üç şeyin verildiğini biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki onlar beyinattır, kitaptır ve de mizandır. Üç şeyi Rabbimiz verdiğini söyledi bu ayet-i kerimesinde. Beyinattan kastedilen şey şudur. Yani onların Allah'ın gerçek peygamberi olduğuna dair açık işaretler, hakkın ve batılın ne olduğu ayet ve delilleri ispat edilmiş. Ayrıca akide, ahlak ve beşeri münasebetler konusunda doğru ve yanlış yolun özellikleri açıkça ve hiç şüpheye mahal bırakmadan bu beyinat içerisinde Rabbimiz tarafından peygamberlere verilen beyinelerle açıklanmıştır. Hak nedir, batıl nedir? Rabbimiz bunları peygamberlerimizle birlikte bizlere açıklıyor. İkinci kitap veriyor Rabbimiz peygamberlerimize, insanoğluna muhtaç olduğu hidayetin yolunu bulabilmeleri için Rabbimiz tarafından kitap veriliyor. Bu kitaplarla insanları uyarasın diye, bu kitapla insanlara müjdeleyesin diye, bu kitapla insanları korkutasın, uyarasın diye Rabbimiz kitabı da indirdiğini bu ayet kerimesinde bizlere hatırlatıyor. Peygamberlerimiz vermiş olan bir başka özellik bu. Kitap verildi, beyinat verildi, kitap verildi. Üçüncü olarak da Rabbimiz tarafından peygamberlerimize verilen bir başka özellik de mizan. Tartı yapıldığında hak ve batılın arasındaki farkı gösteren, hak nedir, batıl nedir o farkı bizlere açıklayan, düşünce, ahlak, muamelat konusunda ifrat ve tefrit itidal noktalarını ortaya koyan mizanın da Rabbimiz tarafından peygamberlerimize verildiğini belirtti. Bu üç şeyin peygamberlerimizle birlikte dünyaya gönderilmesi nedeni olarak da biz şunu görüyoruz. Peygamberlerimiz bireysel ve toplumsal hayatta adalet ve itidali hakim kılmaları için Rabbimiz tarafından kendilerine mizanın verilmesi gerekiyordu. Toplumsal ve de bireysel hayatta adaletli olunacak ve de itidalli olacak. Allah'ın kulları üzerindeki haklarını, insanların nefsi üzerindeki haklarını ve insanın diğer insanlar üzerindeki haklarını Rabbimiz bu mizanla bizlere açıklayıveriyor. İslam'da hedef olarak bizlere gösterilen bir takım hedefler vardır. Peygamberlerimizin ve İslam'ın hedefi dünyadaki kişisel ve sosyal anlamda adaleti tesis etmektir. Hem bireysel planda bu adalet gerçekleşecek, hem de sosyal anlamda bütün toplum planında adaletin gerçekleşmesi lazım. Toplum hayatının adalet ilkeleri tesis edilmelidir. Fert ve toplum arasında ruhsal, ahlaki ve maddi refah bakımında çelişkilerin değil, uyumun sağlanması bununla, bu mizanla hedeflenmiştir. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde bizlere bunu anlatıyor. Biz peygamberlere üç şey verdik. Bütün peygamberlerimizde olan bir özelliktir bu. Beyinat verdik, hak ve batılın açıklanması için. Kitap verdik, hidayet yolunu bulmanız için. Mizan verdik, toplumdaki hak ve adaleti tesis edesiniz, toplum ve adaleti hakim kılasınız diye. Bununla birlikte Rabbimiz insanlığın faydasına olabilecek olan, bu sureye adını da veren bir başka şeyi de indirdiğini, verdiğini söylüyor. Ve enzellahul hadide fihi be'sun şedidun ve menafi'u linnâsi ve liya'lemallâhu men yansuruhu ve rasuluhu bil gaybi. Rabbimiz tarafından bu demirin bize indirilme nedeni de bir güçtür, bir kuvvettir. Rabbimiz bunu bize indiriyor. Müminleri demirden yaptıkları aletlerle düşmanlarına karşı savaşsınlar diye. Bu Allah'ı görmeden onun dinine ve onun peygamberlerine yardım edenlerin ortaya çıkması içindir. Şüphesiz Allah, innallâhe gaviyyun aziz, şüphesiz ki Allah çok güçlüdür ve o Allah çok kuvvet sahibidir. Demirin indirilmesi, yani demirin yaratılması anlamındadır buradaki indirmek kelimesi. Zümer suresinde bir ayette Allah hayvanları indirdik diye bahsediyor, 8 erkek 8 dişi diye. Bu indirme kelimesini biz yaratma anlamında kullanıyoruz. Zira kainattaki her zerreyi Rabbimiz tarafından yaratıldığını biliyoruz. Her zerreyi yaratan küçüğünden en küçük bir zerreden en büyüğüne varıncaya kadar Allah'ın yarattığı bir şeydir. Öyleyse demiri yaratan Rabbimizdir. Kur'an bu yaratma işlemini zaman zaman nazil etti şeklinde de ifade ediyor. Peygamberlerimizin misyonların açıklamasından hemen sonra peygamberlerimize mizanın, kitabın ve de Allah tarafından beyinatın verilmesinin hemen açıklanmasının ardından demirin indirilmiş olması, onda kuvvet ve insanlar için bir takım faydalar vardır denmesi, bu ifade siyasi ve askeri kuvvete işaret edildiğini anlıyoruz. Peygamberler sadece insanlara adaleti tebliğ etmekle görevlendirilmedikleri, bunun yanı sıra adaletin de fiilen uygulanmasının gerekli olduğunu ve bunun uygulamaktan da peygamberlerimizin ve bizlerin sorumlu olduğunu biz bu ayet-i kerimenin içerisinde anlıyoruz. Böylece kuvveti elde ederek adalet üzere kurdukları nizamı yıkmak isteyenleri Müslümanlar ve peygamberlerimiz ezmelidirler. Ancak şunu da bilmek gerekir ki kuvvet, yani demirden anladığımız o kuvvet imanla olur ise o zaman hak ve adalet olur. Eğer bu demir, bu güç ve kuvvet imandan uzak bir insanın ve grubun elinde olur ise o da Allah korusun zulüm olur. Bunu da bilmeliyiz. Bir başka gerçeği de bu Suriye adını veren demir kelimesinden çıkarıyoruz. Şöyle bir şey de anlıyorum ben. Rabbimizin indirdiği ve insanlığın hizmetine sunduğu bir güç ve kuvvettir. Demir olmamış olsaydı bugün insanlığın nelerle karşılaşabileceğini, insanın şu içinde yaşadığımız hayat içerisinde demirin bizim için ne kadar çok önemli olduğunu bugünkü teknoloji içerisinde çok daha iyi anlıyoruz. Ama gelin görün ki bugün hangi ansiklopediyi açarsanız açın bakın içerisinde demirin de kim buldu diye, mesela kağıdı bulan işte falandır deniyor, parayı bulan falandır deniyor, otomobili bulan falandır, treni bulan şudur falan. Ama nedense bu öğrencilerimize, bu çocuklarımıza demiri de falanca bulmuştur şeklinde bir ibarenin varlığını bilmiyoruz, görmüyoruz, öğretmiyoruz. Denilmesi gereken bir şey vardı orada. İşte bunu da Allah buldu. Allah insanın hizmetine sundu. Bunu deyiverseler kim buldu şu anda? Bir çocuk çıksa da öğretmenine sorsa, hocam işte otomobili bulan şu, kağıdı bulan şu, parayı bulan bu, bunları söylüyorsunuz. Peki demiri kim buldu diye bir soru sorulsa ona tabii ki denecek ki Allah işte bunu verdi, indirdi. O Allah diyecekler için, dememek için böyle bir bilgiyi kitaplarına almadıklarında görüyoruz. Allah'ın dininin galip kılabilmesi için insanların yardımına Rabbimizin ihtiyacı yoktur. Bu düzenlemeyi insanoğlunun bir imtihan sebebi olarak Rabbimiz insanlara ilerleyip yükselmeleri için kafirler üzerine galip kılmak. Yani şöyle bir şeyler de söylenebilir. Rabbimiz insanlar mücadele etmeden de bunları galip getirebilir miydi? Evet. Yani demiri indirmeden de Rabbimiz güç ve kuvvet sahibiydi. Her tarafa hakim kılabilirdi. Ama böyle bir şey olmuş olsa bu Allah için de gerçekten çok kolaydı. Fakat böyle olsaydı insanların peygamberlerine iman etmelerine ne anlamı kalacaktı o zaman? Allah insanları nasıl mükafatlandıracaktı? Bu nedenlerden dolayı Allah'ın dininin kudretiyle galip gelmek yerine peygamberlerin kitap, beyine ve mizan vererek insanlara göndermiş. Yanı sıra bunun yanı sıra peygamberleri insanlara hak ve adalet tebliğ etmeleri, zulüm ve adalette men etmeleri konusunda peygamberlerimizi görevlendirmiş. İnsanlardan da dileyenin peygamberi kabul etmesini, dilemeyenin de İstemeyenin de reddetmesi hususunda insanları tamamen serbest bırakmıştır. Kabul edenlere adalet ve nizamını tesis etmeleri, peygamberlerimize yardımcı olmaları, zulüm ve haksızlık düzeninin koruyucularına ve yöneticilerine karşı da savaşmaları çağrısında Rabbimiz bulunuyor. Böylece insanlardan kimin hakkı kabul ettiğini, kimin zulüm ve adaletsizliğin devamı için çırpındığını, kimin hakkı kabul etmesine rağmen hak uğrunda fedakarlıktan kaçındığını, kimin de Allah'ı görmediği halde Allah'ın rızasını kazanmak, hakkı galip getirmek için canıyla, malıyla savaştığını ve sonuçta da bu imtihanı vererek gelecek için nasıl mücadele ettiğini Allah tarafından görülmekte ve de bilinmekte olduğunu biz bu olaylardan anlıyoruz. Rabbimiz herkese kitap ve beyine indirdikten sonra dileyenin kabul etmesini, dilemeyenin de kabul etmemesini konusunda serbest bıraktığını görüyoruz. Düşünebiliyor muyuz yani? Allah'ın yarattığı insan, Allah'ın yarattığı kainatta, evrende, Allah'ın verdiği nimetleri yiyor, içiyor, geziyor, Allah'ın verdiği enerjiyle her türlü şeyi yapıyor, isterse Rabbimiz bu konuda iman etme noktasında serbest bırakıyor. İstersen kabul et, istersen kabul etme. Allah'ın yarattığı kainatta inkarcı oluyor bu insan da Allah'ın verdiği nimetleri yiyip içtiği halde Rabbimiz onu bu kainatından kovmuyor. Yaşamasına yine devam ediyor insan. Allah'ın yarattığı kainatta Allah'ın verdiği nimetlerle yaşıyor ve Allah'ı inkar ediyor. Allah onu o coğrafyasında, kainatında yaşamasına izin veriyor. Dünyada hiçbir ülkede yok ki bir insan o ülkenin yasalarını inkar etse, ben kabul etmiyorum dese Hiçbir ülke o insana, o vatandaşta yaşama hakkı vermez. Git nerede yaşayacaksan yaşa derler. Ama Rabbimiz dünyadaki bütün özgürlükçülerden daha özgürlükçüdür ve de diyor ki Allah'ın yarattığı nimetleri verdiği insana istersen beni kabul et, istersen beni kabul etme. Bu konuda sana hiçbir baskı ne benden ne de peygamberlerim tarafından ne de din anlatıcılar tarafından böyle bir baskı sana uygulanmayacaktır. İstersen kabul et, istersen kabul etme. Bu konuda tamamen senin hür iraden geçerlidir. Rabbimiz demiri de indirmiş ama demiri indirmesi insanların zorla İslamiyet'i kabul etmesi, Allah'ın dinini kabul etmesi için değil, insanlar arasında adaleti, hak ve hukuku temin etmek adınadır. Yoksa insanlara baskı yapmak için değil, Allah Adem peygamberimizden bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerimizin hayatında böyle bir olay olmamıştır. Baskı ve ma ente aleyhim bi musaydır ilkesine her zaman uyulmuştur. Sen onlar üzerinde eli sopalı bir bekçi değilsin. Bütün peygamberlerimizin ortak yönleri bu idi. Evet. Bu açıklamadan sonra Rabbimiz peygamberlerimizden bir bölüm bizlere aktaracak. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا ف۪ي ذُرِّيَّتِهِمَا اَنْنُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Bunlar da diğer elçilerimiz gibi birer elçi idi. İnsanların uyarılmaları için Allah tarafından görevlendirilmişlerdi. Kendi kendilerine biz peygamberiz demediler. Kendiliklerinden bir elçilik görevi kendilerine verilmedi. Allah tarafından bir verilen bir görevi insanlığa peygamber olarak gelmemişlerdi. Allah bunlara peygamberlik verdi. Peygamber olarak kendileri de insanlara din anlatmaya geldiler. Ve onlar soylarına da peygamberlik ve kitap verdik. Bunların soyundan gelmiş olan başkaları da peygamber oldular. Ama yine söylüyoruz, bunların soylarından olmuş olmalarından dolayı değil, Allah tarafından kendilerine peygamberlik görevi verilmiş olduğu için böyle oldu. Derken onlardan doğru yolu bulanlar da var, onların soyundan, peygamberimizle peygamberlerimizin geldiği toplumlardan, insanlardan doğruyu bulanlar da var ve pek çoğu da vardır ki doğru yoldan çıkıp azıp sapanlar da olmuşlardır. Allah'ın verdiği beyinata, kitaba, mizana rağmen peygamberin yolundan sapan insanlar da vardı. İsyan ederek Allah'a itaatten ayrılanlar da vardı. Bunu hepimiz gördük. Bütün peygamberlerimizin hayatında gördük. Bir kısmı bunların peygamberlerimizin akrabasıydılar. Peygamberimizin birinci derecede akrabası olanlar vardı. Nuh peygamberimizin eşine bakıyoruz, çocuğuna bakıyoruz. İbrahim peygamberimizin babasına bakıyoruz. Çocuğunun peygamber olmuş olmasından dolayı babasının imana gelmediğini görüyoruz. Yine Nuh peygamberimize bakıyoruz. Kendisi peygamber, eşi ve çocuğu kendisine inanan insanlardan olmamış. Rabbimiz bu gerçeği bu ayetiyle bizlere hatırlattı. Biz andolsun ki biz Nuh'u, İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soyundan olanlara da kitap ve peygamberlik verdik ama bu insanların geldikleri aile içerisinde de toplumları içerisinde de peygamberler derken onlardan insanlardan doğru yolu bulanlar da vardı ama pek çoğu da doğru yoldan çıkıp azıp ve sapıtanlardan olmuştu. Tümme kaffeyna ala atharihim bi rusulina ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem'e ve ateynahul İncil'e ve ceallahi fi kulubillezine teba'u ra'feten ve rahmeten. Rabbimiz ondan sonra bir başka peygamberimizin daha geldiğini bizlere haber veriyor. Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik. Başka elçiler de geldi, sadece bunlar değil. Çünkü Rabbimiz bir başka ayetinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِنَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا biz bir topluluğa peygamber göndermedikçe onlara azap etmeyeceğiz diye açıkça belirtti. Bu ayetten devam ediyoruz, gönderdik ve zaman içinde arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine, İsa peygamberimizin peygamberliğini kabul edenlerin kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onlara gerekli kılmamıştık. Ruhbanlık diye bir hayat var ve rahbaniyete nibtedauha ma ketebna aleyhim illa ibtiga ridvanillahi fema ra'uha hakka riayeti fa ataynahul ladina amenu minhum ecrahum ve kesirun minhum fasikun. Türektikleri ruhbanlığı ise biz onlara bunu yazmadık, ancak Allah'ın rızasını güya kazanmak için onu kendileri uydurdular. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatları verdik, fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardı, dedi Rabbimiz. Buracıkta geçen Hazreti İsa inanan insanlar üzerinde iki özelliğin olduğundan Rabbimiz bahsetti. İsa'ya inanmış olan insanlar çok yumuşak kalpli ve rahmetli olduğu, mahlukata karşı çok şefkatli davrandığı için Hazreti İsa peygamberimiz böyle idi. Onun takipçileri de aynı şekilde Allah'ın yarattıklarına karşı yumuşak ve merhametli davranıyordu. Elbette ki mümin böyle olmalı. İsa peygamberimizin çevresindeki insanlar böyleydi. Biz Müslümanlar da böyleyiz. Şefkat ve merhamette bizler güneş gibi olacağız. Hataları örtmede gece gibi olacağız. Kin ve nefrette ölü gibi olacağız. Cömertlikte akarsu gibi olacağız. Tevazuda ise toprak gibi olacağız. Bir de İsa peygamberimizin hayatında gördüğümüz bir olay var. İsa peygamberimizden sonra üretilmiş olan bir olay var. Çünkü İsa peygamberimizin hayatına baktığımız zaman bu ruhbaniyet dediğimiz olay yok idi. Ruhbaniyetin kelime anlamı olarak korku anlamındadır. Rahibe kökünden türemiştir. Ayrıca rahbaniyet dedi, rahip ise korkan kimse demektir. Dolayısıyla ruhbaniyet korkan kimselerin yolu anlamına geliyor. İstilahi terim anlamı ise korku dolayısıyla insanların dünyadan sırt çevirmesi, nefsinin arzularından dolayı ormanlara, dağlara çekilmesi vesairedir. Ama bizim dinimizde, İslam dininde böyle bir olay yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'da ruhbanlık yoktur diyor. Ve Peygamberimiz bir başka hadisinde de şöyle der. Bu ümmetin ruhbanlığı Allah yolunda mücadele etmesidir, cihad etmesidir buyurmuştur. Yani bu ümmetin ruhani gelişimi dünyayı terk etmekte değil, Allah yolunda cihad etmekle mümkündür. Dolayısıyla İslam ümmetinin fertleri fitnelerden korkmak, orman ve dağlara çekilmek yerine fitne ve fesada karşı Allah yolunda mücadele etmelidir. Fitne ve fesadı ortadan kaldırmak durumundadır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe, ben tüm gece namaz kılacağım derken, bir başka sahabe, ben her gün oruç tutacağım, bir başka birisi hiç evlenmeyeceğim, kadına yaklaşmayacağım dediğinde, bu sözleri duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler, Allah'a yemin ederim ki, ben içinizden Allah'tan en çok sakınanızım, ancak oruç tutarım, yemek de yerim, geceleri namaz kılarım, uyurum da, ben kadınlara da evlenirimdir. Bu benim yolumdur. Ve benim yoluma uymayanlar bizden değildir, dedi. Hazreti Enes'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Nefislerinize zulmetmeyin. Öyle ki bir grup nefislerini zorlamış, Allah da bunu onlara zorlaştırmıştır. Onların kalıntılarını kilise ve manastırlarda görürsünüz diyerek nefsine zulmedilmemesi gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere belirtmiştir. Bu konuda birkaç bir kelime daha konuşmak istiyorum. İnşallah onu da önümüzdeki dersimizde yapmayı düşünüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.